İkinci ayrım.
Bu duyguyu gerçek bir sevgiyi yaşamış olan herkes tanır. Onlar bilirler ki gökkuşağı mucizesi tüm benliğimizi bir başka aleme taşır. Aslında benim gökkuşağına ilişkin çeşitli Arapça ve Farsça sözcükleri açıklarken mucize kavramına dek gitmemin altında sizlerin bize getirdiğiniz güzelliklerin mucizevi niteliğini daha iyi vurgulayabilme kaygısı da yatıyordu. Kız çocuğunun o yumuşaklığını ve vefasını, anne baba ağabey sevgisiyle bütünleştirerek yüceleştiren güzelliğini, iki ile çarpan ikiz doğumunuz, dünyaya geldiğiniz andan itibaren sizi gökkuşağı etkisiyle donatmıştı. Bugüne dek ailemize hep gökkuşağı etkisi yaptınız. Dilerim çevrenizde bu etkinizin farkına varan insanlar da olmuştur. Yoksa bunu sadece anneniz, babanız ve ağabeyinizle sınırlı tutmak, bizim için sizin için de fazla bencillik olur diye düşünüyorum. Bana gelince sevgili kızlarım, ben zaten bütün yaşamı boyunca gözlerini bastığı ve dokunduğu yerlerdeki pisliklerden çok gökteki mucizevi güzellikleri dikmiş olan ve bu güzellikleri günlük yaşamın olağanlığı içinde algılamaya yönelik bir iç disiplin geliştirmeye çalışmış bir baba, bir eş, bir vatandaş, bir insanım. Benim için ilk gökkuşağı etkisi içinde büyüdüğüm ailede, yani annem, babam ve ağabeyim ile birlikte yaşarken ortaya çıkmıştı. Ağabeyimin zamansız ve aniden ölümü, arkasından babamın yüreğine inerek bu dünyadan ayrılması, beni birdenbire sahip olduğum bu mucizevi güzellik konusunda derin ve hüzünlü bir bilince eriştirdi sanıyorum. Yoksa herkes gibi ben de içinde büyüdüğüm aileyi olağan bir çevre sayıp, onun gökkuşağı etkisinde kalmayabilirdim. Ama içinde büyüdüğüm ailenin mucizevi güzelliğini, ağabeyimin ve babamın kaybından sonra daha 18 yaşında İstanbul'dan ayrılıp okumaya Ankara'ya, Siyasal Bilgiler Fakültesine geldiğimde algılamış çok şanslı bir çocuktum ben. Yitirdiğim ağabeyim ve babam bana eskiden nelere sahip olduğumu çok iyi anlatmışlardı. Eskilerin her felaketten bir nimet doğar sözü sanki benim için söylenmişti. Beklenmedik biçimde ağabeyimi, arkadan babamı kaybetmem, bana sahip olduğum ve doğal saydığım güzelliklerin ve olanakların önemini, henüz onlara sahipken algılayabilmem konusunda büyük bir ders vermişti. İnsanlar gözlerinin gerçek önemini ve görmenin mucizevi güzelliğini ancak kör olduklarında anlayabilirler gibi bir anlama geliyor yukarıda belirttiğim algılama işi. İşte ben gökkuşağının mucizevi güzelliğini, yaşamımın her anında, her insanda, her olayda arayabilme alışkanlığını bu nedenle elde ettim. Derken içine sizin doğduğunuz kendi ailemizi kurduk annenizle. Anneniz ve kendi ailemiz, işte yaşamımdaki iki gökkuşağı etkisi daha. Derken bu ailenin içine ağabeyinizin ilk evladın doğuşu yeni bir gökkuşağı etkisi. İşte siz benim için böyle bir mucizevi aleme doğdunuz. Ve kendi gökkuşağı etkinizi bu aleme eklediniz. Sevgili çocuklarım, cennet de cehennem de insanın içindedir. Yaşamı taşınmaz bir yük gibi görenler, kendi ürettikleri bir cehennemde yaşar. Yaşamı, gökkuşağı etkisinin mucizevi iklimi içinde bir armağan olarak algılayanlar ise, kendi cennetlerini bu dünyada inşa etmiş kişilerdir. Siz bize bu cenneti yaşattınız, yaşatmaya da devam ediyorsunuz. Dilerim siz de kendi ürettiğiniz alemde gök kuşaklarıyla donanmış böyle bir cennette yaşarsınız. Yaşamı sizlerin sayesinde gök kuşağının tüm güzellikleriyle donatılmış olan babanız. Bölüm 4. Kıskançlık ve ilkellik. Canım kızlarım, sizlere özlem dolu mektuplarımı yazarken doğal olarak hep sevgi gibi güzel duygular üzerinde duruyorum. Çünkü hem sizi çok seviyorum hem de çok özledim. Oysa bizim sohbetlerimizde sizin eleştirel zekanız sürekli olarak karşıtlıkları gündeme getirir, her duygunun, her düşüncenin tersini de sorgulardı. İşte bu mektubumda sanki sizlerin sevgi üzerine çeşitlemelerinizi dinlemiş, sevgiyle bağlantılı kavramları sorgulamanızı duymuş gibi, bizim toplumda genellikle sevgiyle birlikte anılan bir başka duygu, kıskançlık üzerinde durmak istiyorum. Bence kıskançlık en büyük ilkelliktir sevgili kızlarım. Hele hele erkeklerin kadınları, kızları ya da sözde sevdiklerini kıskanmaları, kimi zaman ilkelliğin en korkunç biçimine dönüşebilir. Şimdi o zeki bakışlarınızla ve eleştirel yaklaşımınızla yine cinsiyet ayrımcılığı yapıyorsun galiba. Neden kadınların ya da kızların erkekleri değil de erkeklerin kadınları ve kızları kıskanmalarını vurguluyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Bir kez hemen belirteyim ki, toplum, kadınların kızların aleyhine cinsiyet ayrımcılığı yaptığı için ben de zorunlu olarak bu konuda tersine bir ayrımcılık yapıyorum. Evet, itiraf ediyorum. Bu konuda, daha pek çok konuda olduğu gibi, kızlardan kadınlardan yana ayrımcılık yapıyorum. Çünkü toplum onlara haksızlık ediyor. Çünkü toplum pek çok konuda olduğu gibi kıskançlık konusunda da kadın erkek ayrımı yapıyor. Siz hiç kıskandığı için eşini ya da sevgilisini öldüren kadın ya da kız duydunuz mu Türkiye'de? Hayır değil mi? Çünkü kadın eşini ya da sevgilisini kıskansa bile bunu cinayet nedeni olarak görmüyor. Ama gazeteler ve televizyonlar erkek katillerin kıskançlık cinayeti haberleriyle dolu. Neden? Çünkü erkekler kadınlara, kızlara mal muamelesi yapıyorlar da ondan. Kendi malı olan birisinin başkasıyla konuşması, gülüşmesi ya da arkadaşlık etmesi onların, erkeklerin gururlarını incitiyor da ondan. Sevgili kızlarım, erkek kıskanınca ne yapıyor? Dövüyor, sövüyor, bir insanın başka bir insana yapmasının doğru olmayacağı her türlü muameleyi yapıyor. Neden? Kendilerine sorarsanız yanıt hazır. Çok seviyordum, dayanamadım. Peki insan sevdiğine küfür eder mi? İnsan sevdiğine hakaret eder mi? İnsan sevdiğini döver mi? Hayır sevgili çocuklarım, hayır. Kıskançlığın ve kıskançlığa dayalı şiddetin altında sevgi de yok, aşk da yok. Sadece erkek bencilliği, kadını kendi malı olarak görme ilkelliği var. Basında ve televizyonlarda kıskandığı için eşini ya da sevgilisini öldüren kadın haberleri pek yok ama buna karşılık kimi zaman uyuyan kocasını balta ile doğrayan ya da kaynar suyla haşlayan kadınların haberleri yer alıyor kitle iletişim araçlarında. Dayaktan ve zulümden bunalmış ve baskı altında aklını kaçırmış kadınların haberleri. Hiç düşündünüz mü? İnsanı hayvana dönüştüren cinayetlerin nedenleri cinsiyete göre neden bu denli farklı? Hangi psikolojik ve sosyolojik oluşumlar erkekleri kıskançlıktan dolayı hangi toplumsal süreçler kadınları çaresizlik sonucu cinayete yöneltiyor? Bu sorunun yanıtı ne yazık ki çok basit ve çok açık. Bütün bunların sorumlusu erkek egemen feodal kültür. Kentlere yığılan fakat kentlileşmeyen yani uygarlaşamayan ailelerimiz, hala kadınıyla erkeğiyle kırsal kültürün, tarım kültürünün, köy kültürünün yani kısacası erkek egemen feodal kültürün taşıyıcıları. Buradaki dehşet verici gerçek, annenin de yani ailedeki kadının da erkek egemen feodal kültürün taşıyıcısı olması. Aman kızım çok gezme adın çıkar. Aman kızım çok gülme hafif kadın derler. Aman kızım baban duymasın çok kızar. Aman kızım erkektir yapar. Kocadır döver ne yapalım. Erkek egemen feodal değerlerin yeni kuşaklara tüm ilkelliğiyle aktarılmasında ne yazık ki kadınlarımız da erkeklerimiz kadar belki de onlardan daha suçludur. İşte kıskançlık cinayetlerinin de dayak baskısından bunalma cinayetlerinin de altında yatan öğe bu kültürün egemenliğidir. Kıskançlık cinayetlerinde erkek toplum ondan öyle davranılmasını beklediği için kadını öldürür. Kadın ise toplumda kaçacak yeri bulunmadığı için son çareyi dayak makinesini yok etmekte bulur. Sevgili kızlarım, canlarım benim. Kıskançlık pek çok kişinin öne sürdüğü gibi erkeğin sevdiğini başkasına kaptırma korkusundan ya da rekabet duygusundan değil sadece ve sadece ilkel bir egoizmden kaynaklanır. Erkeğin kıskandığı kadının konuştuğu ya da selam verdiği kişi değil doğrudan doğruya kadının erkeğinin denetimi dışında yani özgür iradesiyle davranması olgusudur. Neden o adama selam verdin? Neden o adamla konuştun soruları ve suçlamaları asla konuşulan ya da selam verilen kişiyle ilgili değildir. Bu suçlamalar doğrudan doğruya sen benden izin almadan nasıl insanlara selam verirsin ya da sen benden izinsiz başkalarıyla nasıl konuşursun anlayışını yansıtan bir biçimde kadının kimliğini, kişiliğini, özgürlüğünü reddeden bir davranıştır. Çünkü kıskanan ve bunu şiddet yoluyla dışa vuran erkek aslında ilkel bir anlayışla kadını malı gibi gören onun özgürlüğünü ve özerkliğini kısacası kadının da kendisi gibi bir insan olduğunu reddeden erkektir. Nereden biliyorsun mu diyeceksiniz? Çok basit. Erkekler kadında kıskandıkları davranışları bizzat yapma hakkını kendilerinde nereden buluyorlar? Gece eve geç gelmek kadın için dayak nedeni erkeğin doğal hakkı. Arkadaşlarıyla buluşmak kadın için dayak nedeni erkeğin doğal hakkı. Terbiyem uygun olmadığı için erkeklerin kadınlara yasakladıkları ama kendilerinin yapmakta hiçbir sakınca görmedikleri hatta övüne övüne anlattıkları öteki davranış örneklerini vermiyorum. Sevgili kızlarım, biz sizleri insanlıktan nasibini alamamış mahlukların malı olasınız diye değil, eğer isterseniz çağdaş ve uygar insanlarla eşit koşullarda yuva kurabilesiniz diye büyüttük. Evlenmek istemezseniz ya da uygun bir eş bulamazsanız, ömrünüzün sonuna dek bekar da yaşayabilirsiniz. Bizim evimizde gönlümüz de size her zaman açık, tabii bizimle oturmak isterseniz. Her ne pahasına olursa olsun evlenmek, anne olmak bedeli çok yüksek olacaksa, sizi mutlu kılmak yerine mutsuz edecekse, niçin bir zorunluluk olsun ki? Bu konuda beni korkutan toplumun pek çok kesiminde hala egemen olan feodal değer yargıları. yurt dışında da eğitim görmüş olsa, çok çağdaş bir sektörde de çalışsa, hatta iyi bir aileden bile gelse, yine de bir erkeğin feodal değerlerini aşırı kıskançlığın gerekçeleriyle sizin hayatınızı karartan bir yapıda kullanması çok büyük bir olasılık. Sevgili kızlarım, bilirsiniz aşkın gözü kördür derler. Bu yargı esas olarak doğrudur da. İnsan gerçekten aşık olduğunda karşısındakinin gerçek yüzünü pek göremez. Onu hep bir bulut arkasında çirkinlikleri törpülenmiş, güzellikleri ise abartılmış bir silüet olarak algılar. Bir süre sonra evlenip cicim ayları geçince gerçek ortaya çıkar ama o zaman da artık çok geç olmuştur. Bu nedenle kıskanç biriyle karşılaştığınızda ya da size yaptığı baskıları kıskançlık maskesiyle örtmeye çalışan birini tanıdığınızda daha yol yakınken hemen ayrılın. Yoksulluk, çirkinlik, hatta eğitimsizlik ve tembellik bile bir ailenin sıcak ve sevgi dolu havası içinde aşılabilir. Ama ilkel kıskançlık asla. Çünkü o doğrudan doğruya sizin kimliğinize, kişiliğinize, özgürlüğünüze, özelliğinize, kısacası insanlığınıza yönelmiş bir saldırıdır. Bu konuda bir gerçeği de asla unutmamanız gerekir. İlk tanışma ya da nişanlılık dönemlerinde yaşanan sorunlar aslında sonradan yaşanacak olanların çok hafifi, çok bastırılmış halidir. Çünkü ilk günlerde her iki tarafta birbirlerine iyi yanlarını göstermeye, kötü yönlerini ise bastırmaya ya da gizlemeye çalışır. Bu aslında illa bir kötü niyet, bir hesap ya da bir içten pazarlıklı olma durumu değildir. İnsanlar yeni tanışmanın heyecanıyla birbirlerine daha özenli, daha nazik ve daha sevecen davranırlar. Halk arasında evliliğin ilk aylarına bu nedenle cicim ayları denir. İşte eğer daha işin başında, yani ilk tanıştığınız sıralarda karşınızdakinde bir aşırı kıskançlık belirtisi görürseniz o ilişkiyi hemen sona erdirmeniz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ne yapalım, beni çok seviyordu ondan kıskanıyor gerekçesi asla ama asla geçerli değildir. Tam tersine henüz tanışmanın ilk zamanlarında bile dışa vurulan aşırı kıskançlık eğilimleri karşınızdakinin sizi malı gibi gördüğünün bir kanıtı ve daha sonraları örneğin evlendikten sonra yaşayacağınız cehennem hayatının bir habercisidir. Hiç unutmayın sevgili kızlarım, kıskançlık, hele aşırı kıskançlık sevginin değil ilkelliğin belirtisidir. Sevginin değerini kıskançlıkta değil özgürlükte arayan babanız. Bölüm 6. Her genç kız güzeldir. Sevgili kızlarım, biliyorsunuz, annenizin ve benim gözümde dünyanın en güzel insanları sizlersiniz. Anımsıyor musunuz, ne zaman size çok güzel olduğunuzu söylesek bize, kuzguna yavrusu anka görünür derdiniz. Çocukların kuzgun yavrusu kadar çirkin de olsalar, anne babalarına efsanevi zümrüt de anka kuşu kadar güzel ve görkemli göründüğünü belirten, bu atasözünü aslında bizden öğrenmiştiniz ama daima tam yerinde kullanırdınız. Pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da gerçekçiliğiniz ve alçak gönüllülüğünüz şaşırtıcı ama doğruydu. Her anne baba için dünyanın en güzel insanları kendi çocuklarıdır. Gerçekçisiniz derken sizin güzel olmadığınızı söylemek istemiyorum. Tam tersine başkalarının gözüne ne kadar çirkin ya da ne denli güzel görünürseniz görünün, bütün kızlar gibi anne babanızın sizi çok güzel olarak algıladığını farkında olmanızı kastediyorum. Bir başka deyişle güzellik sizin görünüşünüzde olduğu kadar, hatta ondan daha çok size bakanın gözlerindedir ve siz bu gerçeği biliyorsunuz. Sanıyorum bu konuyu en iyi Elif'in evin duvarlarına yaptığı resimleri tartışırken irdelemiştik. Bir sanat ya da edebiyat yapıtının esas etkisi, onu izleyenin bilincinde oluşan etkidir. Bu etki ise bir sanat yapıtının yaratıcısına bağlı olduğu kadar, onu izleyenin gözlerinde, kulaklarındadır. İşte insanlara bakarken ve onları değerlendirirken de aynı mekanizma işe karışır ve bakılan kişinin nesnel nitelikleri kadar ona bakan insanın eski deneyimleri, değer yargıları yani özel algılamaları da etkili olur. Tabii bu genel yargı çocuklarına bakan anne babalar için de doğrudur. İşte siz bütün konuşmalarımızda ve sizlere yönelik değerlendirmelerimizde sizi övdükçe büyük bir alçak gönüllülükle bu mekanizmaya işaret eder ve bizim olayı biraz abarttığımızı vurgulardınız. Benim bu mektupta sizlerle paylaşmak istediğim konu ise bundan biraz daha farklı. Hiç kuşkusuz, güzellik, yakışıklılık, görülenden çok bakanda oluşan bir duygudur. Ama bu duygu nereden kaynaklanır? Daha doğrusu bir insanı güzel yapan özellik ya da özellikler nelerdir? Sadece dış görünüş mü? Yani güzellik yalnızca fiziksel bir özellik midir? Eğer fiziksel ise esas olan yüz güzelliği mi yoksa vücut güzelliği mi? Ya da her ikisi birden mi? Peki ya saç biçimi, giyim kuşam korku? Yoksa bir insanın asıl güzelliği konuşmasında, karşısındakine gösterdiği ilgide, nazik, terbiyeli, görgülü tutum ve davranışlarında mı ortaya çıkıyor? Ya da fiziksel özelliklerin ötesinde, daha derinde yatan bir ruh güzelliği mi insanı asıl güzel yapan? Bütün bu özellikler bakılan ya da görülen insanın özellikleri. Ya bakan? Acaba çocukluğumuzda çok sevdiğimiz bir öğretmeni, bir arkadaşı, bir akrabayı anımsattığı için mi karşımızdakini güzel buluyoruz? Yoksa beğendiğimiz bir film artistine benzediği için mi? Sizce sarışınlar mı daha güzel ve yakışıklıdır, esmerler mi, kızıl saçlılar mı? Neden? Sakın karşımızdakini bize güzel gösteren şey bizim içimizdeki cinsel açlık olmasın. Şimdi özlemle anımsadığım aile içi konuşmalarımızda en ateşli tartışmalar güzellik konusunda olurdu. Ya ben sizlerin güzel bulduğu birinin hiç de güzel olmadığını söylerdim ya da sizlerden biri benim güzel dediğim bir kişi için aman o da güzel mi diye burun kıvırırdı ve hararetli tartışmamız başlardı. Genellikle bu tartışmalarda anneniz hakem olurdu. Sonunda da tabii ben pes ederdim. Ne de olsa üçe ya da ağabeyiniz ve veya eşi de tartışmaya katılmışsa dörde veya beşe karşı bir kalırdım. Gerek kadın güzelliği gerek erkek güzelliği kavramlarının zaman içinde ve toplumdan topluma değiştiğini biliyoruz. Ayrıca yukarıda da söylemeye çalıştığım gibi güzellik kavramı sadece bir insanda olan özelliklere göre değil, ona bakanın niteliklerine göre de değişir. Bence bütün bu değişen öğelere rağmen yine de klasik bir güzellik kavramından söz etmek olanağı var. Yani üç aşağı beş yukarı insanların her devirde her toplumda güzel ya da yakışıklı diye niteledikleri kızlar ve erkekler vardır diye düşünüyorum. Ama hiçbir fiziksel güzellik ne kadar olgun ne kadar süzülmüş olursa olsun gençliğin diriliği, dinamizmi, masumiyeti, değişmeye açıklığı, soruşturmacılığı kadar çekici olamaz. Çünkü genç insan, özellikle de genç kız bizim geleceğimizdir. İşte bu nedenle bu mektubumun başlığında her genç kız güzeldir dedim. Belki sizlerle yürekten konuşmaya çalıştığım bu mektupta benim için çirkin genç kız yoktur demeli ve bu yargımın bana özgü olan öznelliğini özellikle vurgulamalıydım. Ama çevremde de benim gibi düşünen çok insan olduğunu biliyorum. O nedenle sizlere ruhumun derinliklerinden seslendiğim bu mektupta genç kızların güzelliği konusundaki yargımı belki de hakkım olmayarak genel bir kanı biçiminde ifade ettim. Aslında hemen şu anda aklınıza bir sürü çirkin hem ruhen hem fiziksel olarak insanın geldiğini tahmin ediyorum. Bu açıdan bu mektubu da mektubun başlığını da eleştirebilirsiniz. Ama olsun, bu mektup da ötekiler gibi size iç dünyamı açtığım, kendime özgü düşüncelerimi aktarmaya çalıştığım bir nevi itiraf. O açıdan katılmasanız da ilgiyle okuyacağınızdan eminim. Fiziksel görünüm hiç kuşkusuz bir insanın kişiliğinin önemli bir parçasıdır. Ama unutmayın ki sadece bir parçasıdır. Kişiliğimizin başka parçaları da var. Genellikle ruhumuz diye adlandırdığımız, duygu ve düşüncelerimizin bütününden oluşan iç dünyamız, kişiliğimizin belki de dış görünüşümüzden bile daha önemli bir parçasını oluşturur. Yüzümüzün ve bedenimizin her parçasını değiştirme olanağı sağlayan estetik ameliyatların artık çok yaygın olduğu günümüzde, bence iç dünyamız ve bunun yansıması olan tutum ve davranışlarımız bir insanı güzelleştiren ya da çirkinleştiren daha önemli öğeler haline aldı. Yemek masasının başındaki tartışmalarımızın önemli bir bölümünü silikonlu güzellerin oluşturduğunu nasıl unutabilirim? Sanıyorum hepimizin üzerinde anlaştığımız tek nokta silikonlu güzellerin çekici olmaktan çok itici, sempatik olmaktan çok antipatik niteliği taşıdığıydı. Bir insanın hem iç dünyasını yansıtan hem de bizim ona bakışımızı belirleyen en önemli kavram sempati kavramı galiba. Hani bazı insanlara hemen kanımız kaynar. Yüzünde, bakışında ya da sesinde, konuşmasında veya gülümseyişinde bir şey bizi yakalamıştır. İşte bu yakınlığı doğuran duygudur sempati. İlginç olan nokta, bazı insanların genellikle sadece bir kişiye ya da sadece bize değil, genelde herkese sempatik veya antipatik gelmesidir. Sanıyorum bir kişi hakkında olumlu duygulara kapılmamızın en önemli nedeni, o kişinin bize karşı tutum ve davranışıdır. Sıcak bir gülümseme, içten bir ilgi, belki de sempatik olmanın hem gerekli hem de yeterli koşullarıdır. Peki neden bazı insanlar bize sempatik gelir de, bazı insanların antipatik olduğunu düşünürüz? Sanıyorum kendisiyle barışık, yaşama olumlu gözlerle bakan, yaşamında genel olarak mutlu olan kişiler başkalarına karşı da ilgili, sıcak ve sempatik davranıyorlar. Bir başka deyişle yaşama gülümsüyorlar. O zaman yaşam da onlara gülümseyerek karşılık veriyor. İşte bu tür insanlar çevrelerine de pozitif elektrik veriyorlar ve biz onlara sempatik insanlar diyoruz. Tabii bizimki gibi köylülüğün ağır bastığı erkek egemen toplumlarda çevrelerine gülümseyerek bakan, sıcacık ilişki kuran genç kızlar derhal yanlış anlaşılmaya ve istismar edilmeye de açıktırlar. Toplum onları hemen damgalamaya, insanlara karşı duydukları güveni ve sevgiyi istismar etmeye hazırdır. Ama sempatik genç kızlarımız bu kötü ve ilkel tepkilerle başa çıkacak ölçüde akıl ve özgüven sahibidir diye düşünüyorum. En azından sizin öyle olduğunuzu ve çevrenize hem sempatik davrandığınızı ve hem de her tür istismara kapalı olduğunuzu görüyorum. Bu denli tutum ve davranışlarınızla da iftihar ediyorum. Aslında tam bu noktada antipatik insanlara geliyoruz. Bunlar genellikle kendileriyle barışık olmayan, çevrelerine de kuşkuyla bakan insanlardır. Hem kendileri mutsuz oldukları için hem de aileleri ya da çevreleri tarafından topluma ve karşı cinse kuşkuyla bakmaları öğretildiği için herkese kapalıdırlar. Çünkü herkesin kendileri için bir tehlike olduğunu düşünürler. Tabii çevresine böyle bakan bir insanın ne denli itici ve antipatik olduğunu tarif etmeye gerek bile yok. Sevgili kızlarım, bu arada size bir iyi insan bir de kötü insan tarifi yapayım. İyi insan, başkalarının sevinciyle sevinen, üzüntüsüyle de üzülen insandır. Kötü insan, başkalarının üzüntüsüyle sevinen, sevinciyle de üzülen insandır. İyi insanlar sempatik ya da sempatik insanlar iyi, kötü insanlar antipatik ya da antipatikler kötü insandır. Tabii çok genel ve yüzeysel olarak konuşuyorum. Hayatta her zaman farklı insanlara rastlamak olanaklı. Çok iyi insan olup da antipatik davrananlarla ya da çok kötü insan olup da sempatik davrananlarla sık sık karşılaşabilirsiniz. Hele politikacılar arasında. Ama onları hemen anlayacağınızı sanıyorum. Sempatik olmanın birinci koşulu gülümsemedir. Sadece dudaklarla değil, gözlerle ve hatta bütün yüzle ve bedenle. Sahtekar sempatiklerin yüzündeki gülümseme, dudaklarında yapay bir sırıtış olarak kalır. Ne gözlerine yansır, ne de davranışlarına. Ya da en antipatik davranışlı insanın bile gözlerinde veya dudaklarında bir an yanıp sönen bir tebessüm, bir sıcaklık sizin onun ruhunun derinliklerindeki güzellikleri keşfetmenize yol açabilir. Sizler çok sempatik kızlarsınız ya da bana öyle görünüyorsunuz. Bu nedenle iki kez güzelsiniz. Çünkü güzel olmasaydınız da sempatik oluşunuz sizi zaten yeterince güzelleştirecekti. Üstelik benim burada aşırı basitleştirmenin tuzağına düşerek gülümseyen insan sempatiktir, sempatik insan da iyi insandır yargımın eksikliklerini ve tersliklerini kişisel yaşamınızda çok yaşadığınız için gençliğinizin güzelliği içinde benim ne demek istediğimi, söylemediklerimi de anlayarak tamamlayacağınızdan eminim. Özetle diyorum ki, insanlara ve yaşama gülümseyin ama size her gülümseyene de kanmayın. Böylece hem güzelliğinize güzellik katar hem de düş kırıklığına uğramamış olursunuz. Şimdi bu mektubun en önemli yerine geliyorum. Acaba bir baba olarak nerelerde hata yaptım? Nerelerde bazı şeyler atladım, nerelerde sizi üzdüm ve nerelerde sizi hayal kırıklığına uğrattım. Şu anda bunu tam anlamıyla değerlendirme olanağım yok. Çünkü ne hata yaptıysam bunu bilmeden ve istemeden yapmışımdır. O nedenle de bu hatalarımın farkında değilim. Zaten yaptığımın hata olduğunu bilseydim yapmazdım. Sizden yaptığım hataları değerlendirirken kendinizi benim yerime koymanızı, biz babamızın yerinde olsaydık ne yapardık diye düşünmenizi ve beni öyle yargılamanızı diliyorum. Çünkü ben bütün yaşamım boyunca kendimi hep başkalarının yerine koyarak düşünmeye ve öyle davranmaya çalıştım. Bunu nedenle başarabildiğimi bilmiyorum, hele sizlerle ilgili olarak. Kimi zaman siz daha çok küçükken iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, gerçek ile gerçek olmayanı, güzel ile çirkini henüz ayıramazken, yüreğim burkula burkula, size rağmen sizin için iyi olduğunu düşündüğümü yaptığımı ve sizi üzdüğüm bazı anlar olduğunu anımsıyorum. Dilerim bu anlar sizin yüreğinizde ve zihninizde yer etmemiştir. Dilerim beni kendisini çocuklarının yerine koyamayan bir baba olarak değerlendirmiyorsunuzdur. İnsanın kendisini başkasının yerine koyabilme yeteneğine empati diyoruz. Bence insan ilişkilerinde empati en az sempati kadar hatta belki de ondan bile daha önemli bir öğe. Empati, insanın karşısındakini anlama çabasını belirlediği için bireyi sempati kadar güzelleştiren bir yetenek. Çünkü insanlar kendilerini anlayan ya da en azından anlamaya çalışan kişileri öteki insanlardan daha çok severler ve tabii daha da güzel görürler. Ben bütün çevreme karşı uyguladığım, daha doğrusu uygulamaya çalıştığım empati ilkesini tabii ki öncelikle aile içinde annenize, ağabeyinize ve size karşı da uygulamaya çaba gösterdim. Öyle durumlar oldu ki kendimi sizlerin yerine koyabildim, düşünce ve duygularınızı anladım ama katılmadım. İşte o anlar yaşamımın en hüzünlü anlarıdır. Karşınızdakini anlayarak ama hak vermeyerek bir baba bir eş olarak bir karar almak durumundasınız. Sevdikleriniz sizin alacağınız karardan etkilenecek, o an için mutlu ya da mutsuz olacak ama bu kararların doğru ya da yanlış olması onların sağlıklarını ve belki de anlık mutluluklarıyla çelişen uzun dönemli mutluluklarını etkileyecek. Ben siz daha çocukken uzun dönemli sağlık ve mutluluklarınız adına kısa dönemli mutsuzluklarınızı göğüsleyebileceğimi düşünerek daima doğru olanı yapmaya çalıştım. Şimdi artık çocukluktan çıkmış, kendi kaderinize hakim olmuş bulunduğunuz bu dönemde çocukluğunuzdaki bu tutum ve davranışlarımı nasıl değerlendirdiğinizi doğrusu çok merak ediyorum. Dilerim beni baskıcı, ben merkezci, çocuklarını anlamayan katı ve duyarsız bir baba olarak görmüyorsunuzdur. Nitekim artık büyüdüğünüz dönemlerde kendi hakkınızdaki kararları sağlıklı olarak alabilecek bilgiye ve deneyim birikimine sahip olduğunuz düzeye eriştiğinizde bütün kararları konuşarak, danışarak birlikte almış olduğumuzu anımsatmak isterim. Bilmem beni çok mu kendini savunur bir konumda görüyorsunuz bu mektupta? Asıl amacım sizlere empatinin önemini ve sizi nasıl güzelleştireceğini ve yaşamda nasıl başarıya götüreceğini anlatmaktı. Bu amacımı gerçekleştirmek için de kendi yaşamlarımızı, aile içindeki deneyimlerimizi irdelemeye çalıştım. Sevgili kızlarım, bu mektubumu bitirirken son söz olarak bir noktada uyarıda bulunmak istiyorum. Kendinizi başkasının yerine koymak, karşınızdakinin duygu, düşünce ve beklentilerini anlamak, daima o yönde davranmanızı gerektirmeyebilir. Bunu hiç unutmayın. Yaşam, sizin ilkelerinizle, karşınızdakilerin kimi zaman sizinkilerle çatışan ilkeleri arasında sürekli tercihlere zorlayabilir insanı. İşte o zaman vicdanınız ile empatiniz arasında doğru dengeleri bulmanız belki de mutluluğun sırrıdır. Ben sizlerin yeterince akıllı, dürüst ve bilgili kızlar olduğunuzu düşünüyorum. Hem sempatik hem de empatik kişilik yapıları geliştirdiğinizi gözlemliyorum. Bu nedenle şu yargımı bütün cesaretimle bir kez daha dikkatinize sunuyorum. Unutmayın, çirkin genç kız yoktur. Ayrım güzel ile çirkin arasında değil, sempatik ve empatik genç kızlar ile duyarsız ve kaba genç kızlar arasındadır. Benim sizler için nasıl bir baba olduğum konusundaki değerlendirmenizi heyecanla bekleyerek gözlerinizden öperim. Dünyanın en duyarlı ikizleriyle övünen babanız. Bölüm 7. Sevgi ve Aşk. Sevgili kızlarım, gerek benim yaşamımdaki gerekse bizim ailede en önemli duygunun sevgi olduğunu bilirsiniz. Yemek sohbetlerimizde sık sık sevgi, kimlerin sevgiye layık olduğu, sevginin en yüce biçimi olan aşk, bilim aşkı, sanat aşkı, insanın insana karşı duyduğu aşk, sevginin ve aşkın sorunları gündeme gelirdi. Bu konudaki düşüncelerimiz bazen uyuşur, bazen de çatışırdı. Bizim aile içinde bile üzerinde her zaman fikir birliğine varamadığımız sevgi ve sevginin en yüce biçimi olan aşk, acaba bütün zamanlarda ve bütün toplumlarda hep aynı mı idi? Tabii ki hayır. Bireylerin duyguları da, bu duyguların dışa vurulma ve paylaşılma biçimleri de toplumların gelişmeleriyle değişmiştir. Dünya tarihine şöyle kısaca bir göz atarsak, uygar dünyanın bütün toplumlarının tarım kültüründen geçmiş olduklarını görürüz. Bugün gerek özgürlüklerimizin temelini oluşturan insan hakları, gerekse insan haklarının bir parçası olan kadın hakları, ancak tarım toplumu dönemini aşan ve endüstri devrimini gerçekleştiren ülkelerde söz konusudur. Sevgi hiç kuşkusuz duyguların en güzeli, aşk ise en yücesidir. Bu nedenle sevmek de aşık olmak da her insanın en doğal hakkıdır. İşte tam bu noktada sevgi ya da aşk gibi duygularla insan hakları ve eşitlik kavramları arasındaki ilişkilerden söz etmek istiyorum sizlere. Şimdi yemek sofrasında olsaydık yine bana "amma yaptın baba, tam güzel güzel dertleşiyorduk, gene insan hakları ve eşitlik diye nutuk atmaya başlıyorsun" diye takılırdınız herhalde. Ama şu sorunun yanıtını hiç düşündünüz mü? Acaba kadınlar erkeklerle, gençler yaşlılarla ve sonuç olarak da genç kızlar toplumun öteki kesimleriyle, örneğin yaşlı ve erkek olanlarla aynı düzeyde aşık olma özgürlüğüne ya da bu duygularını dışa vurma özgürlüğüne sahip mi? Ne yazık ki hayır. Ne yazık ki gelişmemiş tarım toplumlarında genç erkekler ve kızlar hiçbir konuda yaşlıların ve erkeklerin sahip oldukları özgürlüklere sahip değiller. Yani genç kızlar, tarım toplumlarında kendini ifade etmenin en doğal yolu olan konuşma özgürlüğü de dahil, hiçbir insanın hakkından ve özgürlüğünden tam anlamıyla yararlanamıyorlar. Dolayısıyla genç kızların sevme ve aşık olma ya da bu duygularını serbestçe yaşama özgürlükleri de ancak gelişmiş endüstri toplumlarında söz konusu olabiliyor. Sevgili kızlarım, şu anda eleştirmekte olduğum tarım toplumlarını ortaya çıkaran tarım devrimi aslında insanlığın toplayıcılık ve avcılıktan, yani göçebelikten yerleşik kültüre geçtiği müthiş bir değişimi simgeler. Düşünün, o güne dek yaşamını ağaçlardaki meyveleri toplayarak ve hayvan avlayarak sürdüren insanlar bir gün bir toprağa yerleşiyor. Yerleştiği toprağı önce sürüyor, sonra içine tohum atıyor, daha sonra kışın geçmesini bekliyor. Baharda filiz veren tohumların hasadını yazın yapıyor. Sapıyla samanı birbirinden ayırıyor. Daha sonra buğdayı öğütüyor, un yapıyor ve bundan da ekmek pişiriyor. Bu büyük değişimin, yani tarihte tarım devrimi denilen, insanlığın yerleşik kültüre geçişinin mekanizması hala ayrıntılı olarak bilinmez. Pek doğal olarak benim o güne dek göçebe yaşayan insanlar, bir gün toprağa yerleşiyor diye sanki 24 saat içinde olmuş gibi anlattığım değişimde aslında yüzyıllar alıyor. İnsanlığın yerleşik kültüre geçmesi ve tarım yapmaya başlaması gerçekten bugünkü uygarlığımızın temelidir. Bildiğiniz gibi daha sonra endüstri devrimi geliyor. Bu devrimde de insanoğlu teknoloji kullanmayı, fabrika kurarak üretim yapmayı öğreniyor. Önceleri göçebe kimliğiyle oradan oraya koşan insanoğlu, tarım devrimiyle toprağa yerleşiyor ve köylü oluyor. Daha sonra da endüstri devrimiyle köylüler kırsal alanlardan kente göçüyor ve işçi oluyor. Kentli kimliği kazanıyorlar. Nasıl tarım devriminin altında toprağa tohum ekmek yani çiftçilik yapmak yatıyorsa, endüstri devriminin altında da doğadaki enerji türlerine ek olarak üretilen yeni enerjilerin, özellikle de buhar gücünün kullanılması yatıyor. Biliyorsunuz buhar enerjisiyle çalışmaya başlayan yeni motorlar, daha sonra elektrik enerjisinin keşfiyle yepyeni aşamalara ulaşıyor ve sonunda atom çekirdeğinin parçalanmasıyla ortaya çıkan nükleer enerji ya da halk arasında söylendiği gibi atom enerjisi çağımıza damgasını vuruyor. Şimdi sabırsızlandığınızı ve peki bütün bunların sevgi ve aşk ile ne ilgisi var diye sormaya başladığınızı duyar gibiyim. Sevgili kızlarım, insanlık endüstri devrimini bütün sonuçlarıyla birlikte ancak 19. yüzyılda fark etti. Milliyetçilik akımları, sendikacılık anlayışı, insan hakları ve demokrasi hep endüstri devrimiyle ortaya çıkmış gelişmeler. Ama insanoğlunun bu sonuçları yaşama geçirebilmesi ancak iki büyük dünya savaşından sonra 20. yüzyılın sonuna doğru olanaklı oldu. Temelinde herkesin özgür ve eşit doğduğuna ilişkin bir inancın yattığı demokrasi, yavaş yavaş insanlığın ortak ideali olmaya başladı. Batı Avrupa'nın ve Amerika'nın öncülük ettiği bu devrim insanı da değiştirdi. Köleyi özgür, köylüyü kentli, kulu vatandaş yaptı. Çok kısaca endüstri devrimi insan hakları kavramını getirdi ve bütün insanları ırk, dil, din, mezhep, renk ve kültür farkı tanımaksızın sadece insan oldukları için özgür ve eşit kabul etti. İşte sevgili kızlarım, endüstri öncesi kültürde yani köylü toplumlarda feodal tarım kültürü egemen olduğu için ne insan hakları kavramı vardı, ne özgürlük, ne de kadın hakları. Bu toplumlar toprak ağalarının ve din adamlarının yönetimindeydi. Avrupa'da papa ve kardinaller, psikoposlar, papazlar, imparatorlar, krallar, prensler, dükler, kontlar, markiler, Osmanlı'da ise halife sultan yani padişah, sadrazam, vezirler, şeyhülislam, beylerbeyi, sancakbeyleri ve öteki ağalar yönetirdi yoksul köylüleri. Bu toplumlarda tarım yapmak, toprağın sürülmesi, hasat ve benzeri etkinlikler kaba kuvvet gerektirdiği için erkekler de kadınlardan daha güçlü olduklarından, köylük yerlerde erkekler daha çok işe yarar, bu yüzden de onların sözü geçerdi. Ayrıca üzerinde üretim yapıldığı için toprak en önemli zenginlik kaynağıydı ve yöneticiler onu kılıçla yani orduyla korurlardı. Savaşta genellikle kaba kuvvete dayalı olduğu için toprağın korunmasında daha çok işe yarayan erkekler kadınlardan daha değerli kabul edilirdi. O zamanlarda kütüphane, kitap gibi başvuru kaynakları da yoktu. Çünkü matbaa icat edilmemişti. İnsanlar başları sıkıştığında, örneğin daha önce hiç görmedikleri bir hastalık ya da kıtlık gibi bir sorunla karşılaştıklarında, kitap veya yazılı bilgi olmadığı için kendilerinden daha deneyimli olan yaşlılara başvururlardı. Bu nedenle tarım toplumlarında yaşlılar egemendi. Onların sözü dinlenir, onların dediği olur çünkü onlar herkesten çok yaşadıkları için her şeyi herkesten iyi bilirlerdi. Sonuç olarak tarım toplumlarında çift sürmek ve toprağı kılıçla savunmak erkeklerin, bilgi birikimine sahip olmak da yaşlıların tek elinde olduğu için gençlerin ve kadınların sözü pek geçmezdi. Sevgili kızlarım, canlarım benim, bugün dünyanın bütün gelişmiş toplumları tarım toplumu aşamasından geçmiş yani erkek egemen bir kültür yaşamışlardır. Bu kültürde her şey erkek içindir. Baba, ağabey, erkek kardeş, koca, erkek evlat, büyük baba, dede, erkek torun önemlidir. Bu tür toplumlarda kız çocuk onu doğuran anne için sanki bir ayıptır. Anadolu'da araştırma yapılan pek çok yerde aileye kaç çocuk sahibi olduğu sorulduğu zaman yanıt genellikle kız çocuk sayısı dışarıda tutularak sadece erkek çocuklar için verilir. Hem tarlada çalışacak kol gücü hem de aşırı durumlarda kan davasına kadar giden güvenlik sorunlarında bir müttefik daha olsun diye köylük yerlerde erkek çocuk asıl evlat sayılır. İşte bu değer yargılarıyla yaşamış ve bugün endüstrileşerek bu aşamaları geçmiş olan gelişmiş batı toplumları bile toplumsal bilinçaltlarında kadınların ikinci sınıf vatandaş oldukları izlenimini hala silmemişlerdir. Ne yazık ki tarım toplumlarının kültürlerinin altında yatan tek tanrılı dinler de ister Musevilik olsun ister Hristiyanlık ister Müslümanlık kadının bu ikinci sınıf kimliğini pekiştirmişlerdir. Bir yandan onu şeytan gibi günaha çağıran bir mahluk olarak görmek ve göstermek, bu yüzden de peçe ve çarşaf içine sokmak, öte yandan toplumsal ve hukuksal olarak mahkeme tanıklığından aile içi ilişkilere ve miras hukukuna kadar erkeğin yanında aşağı bir durumda tutmak ne yazık ki tarım toplumlarının erkek egemen kültürünün tek tanrılı dinler tarafından da desteklenen bir özelliği olmuştur. İşte geçmişlerinde bu tür bir anlayışla yaşamış olan toplumlar, bugün nedenli gelişmiş dinler nedenli değişmiş ve çağdaşlaşmış olurlarsa olsunlar, yine de cinsiyet konusundaki eşitlikte zorlanmaktadırlar. Bu söylediklerim gelişmiş, endüstrileşmiş ve bugün bilgi toplumu aşamasına ulaşmış Batı toplumları için. Sevgili kızlarım, siz bir de bizimki gibi henüz gelişmekte olan ya da Afrika'nın büyük bir bölümü gibi henüz tarım toplumu aşamasının bile ilk kademelerinde olan toplumları düşünün. Oralarda sünnet adı altında kadının cinsel organının sakatlanmasından tutun da eski köle ticaretini andıran çeşitli uygulamalara kadar her türlü aşağılamayı görmek ne yazık ki hala olanaklı. Sevgili kızlarım, işte insanlık tümüyle henüz feodal kültür yani tarım toplumu aşamasına geçemediği için sizler hala erkek egemen bir yapı içindesiniz. Kadınların ve hele hele genç kızların özgürlüklerini kazanması ancak ve ancak kentleşmenin, kent kültürünün egemenliğiyle olanaklı olacaktır. Kent kültürünün egemenliği ise ancak endüstrileşme ile olanaklıdır. Endüstrileşmenin altında sermaye ve bilgi birikimi yani kalkınma yani fabrika kurma yatmaktadır. Günümüzde artık fabrika anlayışı bile değişmiş, insanlık endüstri devrimi aşamasını da geride bırakarak bilgi üretimi, bilgi işleme ve haber ve bilgi nakletme aşamalarıyla uzaya doğru uzanan yepyeni bir toplum düzenine doğru yol almaya başlamıştır. İşte biz dünya uzaya açılırken hala tarım toplumundaki erkek egemenliğini yenmeye çalışıyoruz. Çünkü insanın doğasında ne yazık ki akıl, mantık ve elcillik yani başkasını düşünme kadar duygusallık ve bencillik de var. İşte sevgili kızlarım, ben diyorum ki erkek egemen bir toplumda genç kızların sevme ve aşık olma özgürlükleri bile sınırlanmıştır. Çünkü bu duygularını dışa vurma hakkı kısıtlanmıştır. Seven, aşık olan ve bunu dışarı vuran bir genç kız, erkek ve yaşlı egemen bir toplumda derhal tepki görür. Önce aileden, sonra akrabalardan, sonra komşulardan, sonra öğretmenlerden, yani herkesten. Böylece dünyanın en güzel duygusu, tarım kültürünün egemen olduğu toplumlarda genç kızlarımıza adeta yasaklanmış olur. Sevgili kızlarım, sevme, aşık olma ve bunu dışarı vurma özgürlüğü, kadın haklarının ve kadın özgürlüğü hareketinin bir parçasıdır. Kadın hakları ve kadın özgürlüğü hareketi ise insan haklarının temel insan hak ve özgürlükleri anlayışının bir uzantısıdır. Temel insan hak ve özgürlükleri hareketi insanlık tarihine endüstrileşmeye girmiş olan, herkesi sadece insan olduğu için özgür ve eşit sayan bir anlayışa dayalıdır. Temel insan hak ve özgürlükleri endüstrileşme sonunda ortaya çıkan demokrasi anlayışının temel taşıdır. Sevgili kızlarım, işte tam bu noktada aslında bireysel bir özgürlük gibi görünen gençlerin, kızların ve özellikle de genç kızların sevme ve aşık olma, bu duygularını dışa vurma özgürlükleriyle ekonomik kalkınma, toplumsal yapı ve siyaset ilişkilerine geliyoruz. Sevme, aşık olma ve bu duygularını dışa vurabilme özgürlüğü isteyen her genç kız, kendini erkek egemen ve eşitsiz bir toplumun üyesi, olmanın utancından kurtarmak isteyen herkes ülkesindeki endüstrileşmeden, kalkınmadan, gelişmeden yana tavır koyacak, bu kalkınma ve gelişme sonunda ortaya çıkan demokrasiden yararlanacak, demokrasinin ayrılmaz bir parçası olan temel insan hak ve özgürlüklerini savunacak ve bunların içinde yer alan kadın haklarını ve özgürlüğünü bu sayede elde edecek ve ancak ondan sonra sevme, aşık olma ve bunu dışa vurabilme özgürlüğünü tadabilecektir. Sevgili kızlarım, size garip gelebilir ama ben yukarıda belirttiğim bu karışık ve karmaşık mekanizmadan dolayı ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde gençlere, kadınlara ve özellikle de genç kızlara ve genç kadınlara güveniyorum. Böylece sen gençlere ve kızlara olumlu ayrımcılık uyguluyorsun, onlara ayrıcalık tanıyorsun, böyle eşitlik anlayışı olur mu diye bana hep takıldığınız bir konuda gecikmiş de olsa toplum bilimsel yanıtımı vermiş oluyorum. Ülkemizin gençleri ve kızları, Türkiye'yi çağdaş ülkelerin gelişmişlik düzeyine ve hatta onların üzerine çıkarmaya, bu sadece ulusal bir görev olduğu için değil, kendi bireysel özgürlükleri de buna bağlı olduğu için öncülük edeceklerdir. Erkek egemen bir kültürde ikiz babası olmanın tehlikelerini, kızlarına duyduğu güvenle mutluluğa dönüştüren babanız. Hazır. Bölüm 8. Her genç kız zekidir. Sevgili kızlarım, güzel ve zeki yavrularım benim. Etrafta dolaşmanızı, ayak seslerinizi, sizin için durmadan çalan telefonları, sağa sola saçılmış eşyanızı çok özlüyorum. Onlar kadar belki de onlardan daha fazla sohbetlerimizi özlüyorum. Daha doğrusu bu sohbetlerde yaptıklarımla ya da eski söylediklerimle ters düşen sözlerime takılmanızı, bu konuda espri yapmanızı ve beni açmaza düşürerek yaşamımdaki çelişkileri vurgulamanızı özlüyorum. Belki de dostluğunuzu ve zekanızı özlüyorum desem daha doğru olur. Dostluk ve zeka. Hayran olduğum iki özellik. Yaygın inanışın aksine zeka herkeste var. Yine yaygın inanışın tersine dostluk, yaşam boyu en zor yakalanan ilişki. Dikkat edin, dostluk için duygu demedim, ilişki diyorum. Çünkü duygu dersem bu sadece sizin başkalarına hissettiğiniz dostluğu kapsayacak. Ama kastettiğim şey o duygu değil. Söylemek istediğim, başkalarıyla onların size hissettikleri dostluk duygusuna aynı biçimde karşılık verdiğinizde geliştireceğiniz ilişki. Ya da tam tersi, sizin birine duyduğunuz dostluk hissine karşınızdakinin aynıyla verdiği yanıt sonunda ortaya çıkan ilişki. Gerçek dostluk kolay yaşanan bir olay değil. Ne yazık ki günümüzde pek çok yüzeysel ilişki, geçici tanışıklık veya menfaate dayalı arkadaşlık, dostluk diye tanımlanıyor ve gerçek dostluğa yazık ediliyor. Karşılıklı sevgiye, saygıya ve güvene dayalı dostluk ilişkisi öyle ilk görüşte aşk gibi bir anda oluşmaz. Yılların geçmesiyle insanların birbirini tanıması ve tartmasıyla ortaya çıkan güven duygusu etrafında meydana gelir. Ve tabii bu güvenin sarsılmasıyla bir anda tüm ilişki tuz buz olabilir. Dostluk çok zor elde edilen ama çok kolay yitirilebilen bir ilişkidir sevgili çocuklarım. Ben dostum olduğunu söyleyenlerden yaşamımın en büyük kazıklarını yemiş biri olarak hala dostluğa inanıyorum ve ona büyük bir önem veriyorum desem bana kızmazsınız inşallah. İşte siz büyüme süreciniz içinde yavaş yavaş benim en güvenilir dostlarım haline geldiniz. Özellikle de liseyi bitirdikten sonra baba kız ilişkisi hemen hemen tümüyle karşılıklı sevgiye, saygıya ve güvene dayalı bir dostluk ilişkisine dönüştü. Daha doğrusu ben öyle sanıyorum. Bilmem siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Zaman zaman ta Amerikalılardan bazı konuları bana danıştığınıza bakılırsa siz de beni dostluğunuza layık görmüş gibisiniz. Ne yazık ki ben ağabeyimi ve babamı daha liseyi bitirmeden kaybettiğim için benim tümüyle güvenebileceğim ve danışabileceğim çok yakın aileden bir dostum olmadı annemin dışında. Bu nedenle sürekli hasretini çektiğim böyle bir dostluğu size vermek için özel bir çaba sarf ettim. Ne kadar başarılı olduğumu ise sizin beni değerlendirmenizle bu mektuba vereceğiniz yanıtla anlayacağım. Ama bugünlerde özlemini çektiğim niteliğiniz sadece dostluğunuz değil keskin zekanızla bana yönelttiğiniz eleştiriler. Dünyada sizden yana olduğunu kesin olarak bildiğiniz insanların sizi eleştirmesi kadar güzel bir şey var mı? Değişmeye ve gelişmeye açık bir insanın, üstelik kendisinden çok daha genç insanlar tarafından eleştirilmesi, onun yaşamının son dönemlerinde elde ettiği büyük eğitim olanağı değil mi? Bana bu şansı veren bıcır bıcır kızlarımı özlüyorum. Ölene kadar sizlerin zekanızdan yararlanmak ve kendimi geliştirmek istiyorum. Sadece bir baba olarak değil, bir dost olarak. Dilerim bu olanağı benden esirgemezsiniz. Lise 2. sınıfta psikoloji dersini babamdan okuduğumu söylemiştim size. Babam zekayı, içgüdülerimiz ve alışkanlıklarımız bir duruma uyum sağlamaya yetmediği zaman işe karışan ve o duruma uyum sağlamamızı olanaklı kılan yetimiz olarak tanımlamıştı. Arkadan da ünlü düşünür Bergson'un bir tanımını vermişti. Maddeden sonsuz alet yapabilme yeteneği diye. Sonra da esas olarak bu iki tanımın aynı olduğunu, çünkü insanoğlunun maddeden sonsuz aletler yaparak yeni icatlarla çevresine uyum sağladığını söylemişti. Günümüzde pek çok zeka testi geliştirilmiş olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Çok iyi biliyorsunuz çünkü üniversiteden mezun olana ve hatta doktora programına kabul edilene kadar pek çok zeka testinden geçtiniz. Bunlar genellikle kavramlar, şekiller, sayılar arasındaki ilişkileri bulmaya yönelik ve büyük ölçüde insanın yetiştiği çevreye bağlı testlerdi. Babam zekayı ölçerken çevre öğesinin etkisini şöyle anlatırdı. Bir kentli çocuğa kaz ile ördek arasındaki farkı sorarsanız belki bilmeyebilir. Çünkü ömründe hiç kaz ve ördek görmemiştir. Buna karşılık bir köylü çocuk da son model bir spor otomobil ile bir binek aracı arasındaki farkları sayamayabilir. Genel kültürümüze, yetişme biçimimize ve çevremize bağlı olarak geliştiği bilinen zeka üzerinde son zamanlarda yeni çalışmalar yapıldı. Günümüzdeki düşünürler birden farklı zeka çeşitlerine işaret ediyorlar. İşte tam bu noktada mektubumun başlığına geliyorum. Belirlenen zeka türleri o denli çeşitli ki bir genç kızın bu alanlardan birine hatta birkaçına göre mutlaka zeki olduğunu keşfetmek için dahi olmaya gerek yok. Bakın zeka çeşitleri neler? Dil zekası, konuşma, okuma, yazma, espri yapma, mantık, matematik zekası, matematik hesaplamalar yapma, problem çözme, deney yapma, soru sorma, görme ve alan kullanma zekası, çizme, boyama, resim yapma, motif üretme, örnek yaratma, harita okuma. Beden ve hareket zekası. Spor yapma, hareket etme, dans etme. Müzik ve ritim zekası. Şarkı söyleme, müzik enstrümanı çalma, müzik dinleme, ritim tutma. Toplumsallık zekası. Grup içinde çalışma, başkalarının duygularını anlama, insanlar arasında aracılık etme. Kişilik, kişisellik zekası. Hayal kurma, derin düşünebilme, hedef belirleyebilme, yalnız olma ve kalabilme. Eleştiri zekası. Tutum ve davranışlar, düşünce ve eylemler arasında hem kendi içlerinde hem de birbirleriyle ilişkilerde tutarlılık arama, zaman boyutu çerçevesinde ve farklı alanlarda karşılaştırma yapma, amaç yöntem tutarlılığı arama, ideal modelleri belirleme, daha iyi ve farklı seçenekleri görme ve değerlendirme. Siyaset ve yönetim zekası. Uzlaşma, ödün verme, seçim kazanma, insan yönetme, insan kullanma. Cinsellik zekası. Kendi cinsel kimliğini geliştirme, cinsel açıdan çekici olma, cinsel uyum sağlama, cinsel doyumu arttırma. Pratik geçici çözüm zekası. Kriz durumlarında soğukkanlı olma, araç ve gereçleri üretim amaçlarının dışındaki işlevler içinde kullanabilme, alışılmış kuralların ve davranışların dışına çıkabilme. Üç kağıtçılık zekası. Başkalarını aldatarak çıkar sağlama, yalan söyleme, meşru olmayan yollardan kar ve kazanç sağlama, meşru olmayan yollardan yükselme. Aslında buna zeka değil, kurnazlık demek gerekir ama ben yine de belirttim. Sevgili kızlarım, yukarıdaki 12 zeka türünden ilk 7 tanesini Howard Gardner adlı bir Amerikalı profesör belirlemiş. Geri kalan 5'ini de ben ekledim. Bütün bu zeka çeşitlerini sıraladıktan sonra açık açık diyorum ki, her genç kız zekidir, aptal olan ondaki zekayı göremeyendir. Şimdi gelelim bize, yani size. Anneniz evi yeni badana boya yaptırdı. Bu arada Elif'in eski odasının duvarlarına yapmış olduğu nefis resimler tümüyle aklımdan çıkmış. Boya badananın devam ettiği günlerden birinde bilgisayarımın başında çalışırken birden aklıma o resimler geldi. Derhal Elif'in odasına koştum.